Ayrım 8. Mail'in Kara Ağaçları. Anatole France. Sayfa 89. Vali, baş başayız. Mucize diye bir şey olmadığını itiraf edin. Hiç mucize yaşanmadı ve yaşanmayacak. Magistral, yo, tam tersi sayın vali. Mucize olabilir ve fark edilir. Dinin gerçeklik kazanması için yararlıdır. Onun yararlı olduğu halkların dine dönmesiyle anlaşılmıştır. Vali, herhalde Azize Radagond'un ortaya çıkışını komik karşılıyorsunuzdur. Orta çağda yaşamış olan bir Azize'nin. Magistral, 6. yüzyılda. 6. yüzyılda. Vali, taslamam 6. yüzyılda. 1890'da babası iş bulma bürosunda çalışan bir kızla çene çalmaya geliyor ve hükümet politikası hakkında ahkam kesiyor. Magistral, Muzaffer Kilise ile Militan Kilise arasında iletişim kurmak mümkündür. Tarih bu konuda inkar edilemez, sayısız örnekle dolu. Ama bir kez daha belirteyim, genç bir insanın bu türden ilişkilerle düşüp kalkmasına pek aklım yatmıyor. Açıkladığı şeyler göksel bir vahiyin damgasını taşımıyor. Söylediği her söz biraz... Vali, yutturmaca. Magistral, nasıl takdir ederseniz, belki cin çarpmış olabilir. Vali, neler söylüyorsunuz? Sizin gibi bir zeki bir papaz. Geleceğin cumhuriyet piskoposu cinlere inansın ha? O, orta çağdan kalma bir düşünce. Bu konuda Michelin'in bir kitabını okumuştum. Magistral, ama sayın vali, meczupluk bilinen bir olgudur. Yalnız ilahiyatçılar değil, çoğunluğu inançsız olan bilginler de bu olguyu kabul eder. Hatta adını andığınız Michele de Lodun'un cinlerine inanmıştır. Vali, amma tuhaf düşünceler, hepiniz aynısınız. Sizin dediğiniz gibi, peki ya Claudine Danova'da meczupsa? Magistral, o zaman dualarla onun cinlerini kovmak gerekecek. Vali, cinlerini kovmak mı? Bunun gülünç kaçacağını düşünmüyor musunuz sayın rahip? Magistral, asla sayın vali, asla. Vali, bu işin yol yordamı nedir? Magistral, kuralları var sayın vali. Bu tür bir operasyon için hiç kullanımdan kalkmayan formüller ve ayin usulü kitabı var. Yanılmıyorsam jandark bizzat Vaucouleurs kentinde o kurallara tabi kılındı. Saint Auxipierre papazı Monsieur Laprun, genç Danuva'yı dualarıyla cinlerden kurtarmak için bu işi üzerine alabilir. Genç kız onun ruhani çevresinde oturuyor. Kendisi saygıdeğer bir papazın Danuva ailesiyle onu karşı karşıya bırakan durum gerçekten onun da karakterini etkileyebilir. Hatta belirli ölçüde dengeli ve bilge ruhunu altüst edebilir. Öyle ki bu özellikleri yaşının ilerlemesiyle zayıflamamış, geçen yılların ağırlığını taşıyabilmiştir. O ruh ciddi ve uzun bir görevin yorgunluklarına katlanabilmiştir. Demek istiyorum ki bu saygıdeğer papazın ruhani çevresinde meydana gelen birkaç olayın mucize şeklinde yorumlanması mümkündür. Bu durumda Monsieur Laprun'un aşırı çabası sonucunda inanç yolunu şaşırarak Saint Auxipierre'de belirmiş ve o papazın ruhani çevresi ayrıcalıklı bir mekan olarak algılanmıştır. Şehrimizin diğer ruhani çevrelerine nazaran tanrısal iradenin orada belirmesi dikkat çekicidir. Böylesi bir umutla beslenerek belki kendi ruhban sınıfının iradesi dışında hayaller kurmuştur. Koşullar göz önünde tutulursa bağışlanması gereken bir iradesizlik gösterip hata işlemiş olabilir. Gerçekten Saint Auxipierre Kilisesi'nin ruhani çevresinde yeni bir mucize ortaya çıkıp yayılırsa öyle hayırlı dualar okunacaktır ki. İnananların dinsel aşkı alevlenecek, eski kilisenin çok sayıda yeteneğinden doğan zenginlik, ünlü ama çıplak duvarlarından dışarı taşacaktır. Başpiskoposun iltifatları, havariliğin sonuna gelmiş, gücü tükenmiş Monsieur Laprun'u son günlerinde teselli edecektir. Vali, sizi iyi anladıysam sayın rahip, Saint Auxipierre'in hırçın papazı Monsieur Laprun yardımcılarıyla birlikte meczubun yalanlarını yutmuş. Kesinlikle papazlar güçlüdür. Paris'te bürolarda kimse inanmaz ama gerçek böyle. Papazların sevimli bir gücü vardır. Nitekim sizin ihtiyar Laprun ruhani İspiritsama seansları düzenledi. Bütün şehir bu seanslara katılarak benim aleyhimde parlamento ve başkanlık aleyhine sövüp sayıldığını dinledi. Zira iyi biliyorum ki Saint-Exupéry meydanında kötü niyetli kişilerin yaptığı toplantılarda bu işin cabası oldu. Megitrel, o sayın vali, benden habersiz saygıdeğer Saint-Exupéry papazının bir dolap çevirdiğinden kuşkulanmamı istiyorsunuz. Yo, tam tersini. Kendisi bu zavallı girişimi desteklemiş olabilir ama çok geçmeden hatasını anlayacak, var gücüyle onun olumsuz sonuçlarını silmeye çalışacaktı. Buna içtenlikle inanıyorum. Ancak hem kendi yararı ve hem de psikoposluğun yararı için önce davranıp olguların doğruluğu hakkında Efendimiz bilgilendirilmelidir. Zira hala durumdan habersiz. Bu saçmalıklar hakkında uyarılırsa kuşkusuz hemen onların önüne geçecektir. Vali, fena fikir sayılmaz. Sevgili rahip, bu işi üzerinize almak ister misiniz? Ben vali sıfatıyla yasayla öngörülen ayin alayı ve çanlar gibi şeylerin dışında psikoposluğun işlerine karışamam. Zaten düşünürseniz saçma bir girişim olur, hele psikoposlukların açılması gündemde olduğu sırada. Gel gelelim, politikanın zorunlulukları vardır. Bana açıkça söyleyin, psikoposlukla aranız nasıl? Megitrel, Efendimiz bazen iyi niyetle beni dinlemeye tenezzül eder. Efendimiz son derece iyi kalplidir. Vali, iyi ya işte, Azize Radagon'un yeniden dirilip de senatörleri, milletvekillerini ve valiyi rahatsız etmesinin kabul edilemez olduğunu ona söyleyin. Cumhuriyet gibi kilisenin de yararı için Clotre'nin karısının uğursuz gagasını kapamanın zamanı geldiğini söyleyin. Bunları Efendimiz'e söyleyin. Megitrel, özet olarak sayın vali, özet olarak söylerim. Vali, nasıl isterseniz öyle davranın sayın rahip. Ama Danuva'nın evine papazlarının girmesini yasaklaması gerektiğini kendisine özellikle belirtin. Papaz Laprün'ü yüzüne karşı azarlaması gerektiğini, o meczup kızın sözlerini kutsal haftada reddetmesi gerektiğini söyleyin. Öte yandan bir mucizenin başarısı için yürüttükleri kampanyayı durdurmalarını resmi olarak liberal yazarlarına bildirin. Zira bu mucize anayasaya ve konkordaya aykırıdır. Megitrel, bunun için uğraşırım sayın vali, uğraşırım. Ama Efendimiz başpiskoposun karşısında ben neyim ki? Zavallı bir hitabet profesörü. Vali, sizin psikopos zekidir. Çıkarının nerede olduğunu anlayacak ve Azize Radagon'un onuru, hay Allah kahretsin. Megitrel, kuşkunuz olmasın sayın vali, kuşkunuz olmasın. Ancak Efendimiz psikoposluğun çıkarlarına son derece bağlıdır. Belki bu zavallı kızın sözlerini ruhlara iletilen olağanüstü bir işaret olarak algılayacaktır. O işaretin yeni kuşakların kafasını alt üst eden şeylere karşı bir uyarı olduğunu, dinsel inancın yığınlarda hala son derece geçerli olduğuna ilişkin bir kanıt olacağını ve devlet adamlarının iyiden iyiye düşünmelerini gerektiren bir örnek oluşturacağını anlayacaktır. Bu düşünce doğrultusunda Monseigneur mucizeden gelen işareti durdurmakta, kanıtı ve örneği ortadan kaldırmakta acele etmeyecektir. Olabilir ki vali herkesle alay etsin. Bunu yapabilir. Megitrel, oh sayın vali, bu varsayım pek geçerli olmaz. Ama benim misyonum öyle kolay ve öyle keskin olur ki bir zeytin dalı tutsam ve Monseigneur'e şöyle hitap etmek yetkisini taşısam, tabii çok alçak sesle, Monseigneur, eski Diyanet İşleri Başkanı tarafından askıya alınan psikoposluğun 7 zavallı papazının aylıklarının verilmesini yeniden kabul edilmiş. Vali, her şey karşılıklı öyle değil mi? Bunu göz önüne alırım. Paris'e telgraf çekeceğim. Genç Rondono'da size sonucu bildiririm. İyi akşamlar sayın diplomat. Bu gizli görüşmeden 8 gün sonra rahip Gitrel büyük mutlulukla misyonunu yerine getirdi. Saint-Auxupière meydanının meczup kızı, piskoposluk tarafından reddedildi, din adamları tarafından terk edildi. Liberal, onu malzeme yapmaktan vazgeçti. Kızın yanında sadece Ruh Bilimleri Akademisi'nin iki üyesi kaldı. Bunlardan biri kızı inceleme konusu yaptı, öteki ise tehlikeli bir yalancı olarak göz önüne aldı. Meczup kızdan kurtulan Vali von Clavelen, belediye seçimlerinden de memnun kalmıştı. Zira bu seçimlerde ne yeni fikirler, ne yeni adamlar ortaya çıkmıştı. Vali iç huzuruyla günlerini geçirecekti artık. 12. May Palio kitapçısıydı. Dükkanı, Tintelier Caddesi'ni Saint-Auxupière Meydanı'na birleştiren köşede bulunurdu. Meydanı dolduran evler genellikle eski yapılardı. Sırtını kiliseye yaslamış olanlar kabartmalı ve resimli tabelalar taşıyorlardı. Birçok ev sivri üçgen çatılıydı. Dış cepheleri ahşaptı. İçlerinden biri kabartma döşeme tahtaları olduğu gibi duran bir ev, tanıyanların hayran kaldığı bir mücevherdi. Dış girişleri taş konsollarla güçlendirilmişti. Bunlardan birkaçı melek şeklindeydi. Ötekiler diz çökmüş papazları canlandırırlardı. Kapının solunda bir direk boyunca bir parçası kopmuş bir kadın figürü yükseliyordu. Kadının başında iri çiçeklerle süslü bir taç bulunuyordu. Kent sakinleri onun Kraliçe Margaret olduğunu söylerlerdi. Evde Kraliçe Margaret'in evi diye tanınmıştı. 1703'te basılan Trésor des Antiques, Antik Çağ Hazineleri adlı yapıtın yazarı Don Marsin'in kanısına göre Margaret de Ecos'un, İskoçyalı, bu konutta oturduğuna ve 1438 yılında birkaç ay burada yaşadığına inanılırdı. Ancak Arkeoloji Derneği Başkanı M.D. Tremont sağlam bir hatırata dayanarak bu evin 1488'de Philip Turculliard adında saygın bir burjuva için inşa edildiğini kanıtlamıştır. Meraklılar tarafından evi incelemeye davet edilen kentin arkeologları, Philip Turculliard'ın capcanlı armalarını belirlemişlerdi. Armalar iki melek tarafından taşınan zeminler üzerinde duran kabartma şekillerdi. May de Tremont bu armalarla Colleoni'nin bronz heykelinde bulunanlar arasında benzerlik bulunduğunu haklı olarak ileri sürmüştü. Armalar sol taraftaki pencerenin altında giriş kapısının üstünde bulunan taş konsolda tasvir edilmişlerdi. Figürler pek açık seçik değildir. Yalnızca önceden bilgisi olanlar tarafından fark edilebilir. Başında taç bulunan ve bir girişine dikine yaslanmış olan kadın figürüne gelince, May de Tremont onun Azize Margaret olduğunu kanıtlamakta zorlanmamıştır. Gerçekten Azize'nin ayaklarında biçimsiz bir varlığın izleri seçilmektedir. Bu varlık şeytandan başkası değildir. Figürün sağ kolu bugün kopuktur. Herhalde Azize kutsal su serpme kabını sağ eliyle tutarken insanlığın düşmanını fırsat bilerek onu koparmış olsa gerekir. Kentin arşivcisi May Mazur, bir belgeyi aydınlığa çıkardığından bu yana Azize Margaret'in o kirişte tasvir edildiği anlaşılmıştır. Bu belgeye göre 1488 yılında Philip Turculliard şöyle böyle 70 yaşlarındayken az zaman önce katil teğmenin karısı Margaret Larvie ile evlenmişti. Pek şaşırtıcı olmayan bir karışıklık sonucu Margaret Larvie'nin göksel koruyucusunun Azize, genç İskoçyalı prenses oğluna inanılmıştı. Prenses bir süre bu kentte kalmış, orada derin anılar bırakmıştı. Çok az sayıda kadın onu merhametle anar, bu kral kızı 20 yaşlarında ölmüş, son nefesini verirken şöyle demişti, hayattan bezdim. Kitapçı M. Palio'nun evi Kraliçe Margaret'in evine bitişiktir. Komşusu gibi ilkel biçimde ahşap malzemeden yapılmıştır. Dış cephesi ondan aşağı kalmayacak şekilde kabartmalıdır. Ancak 1860'da piskoposluğun kitapçısı olan babası M. Palio, yapıyı yıktırıp onu modern stilde yeniden inşa ettirmiş, inşa ettirirken barınma ve ticari alışveriş bakımından elverişli olmasına özen göstermekle beraber sanatsal yapmacıklığa ve gösterişe hiç kaçmamış. Rönesans üslubunda bir jes ağacı, Malyo konutunda aşağıdan yukarıya yükselirken ve Tintelier Caddesi ile Saint-Exupéry Meydanı'nı oluşturan köşeyi kaplarken, o da inşaat sırasında yerle bir edilmiş ama enkazla birlikte yok edilmemişti. Jess ağacı, İsa'nın soy kütüğü ağacı, genellikle ressamlık ve heykelcilikte temsil edilmiştir. İlk peygamberlerden Jess yere yatmış ve uyurken tasvir edilir. Bedeninden bir ağaç gövdesi yükselir. Bu gövdenin her bir dalı İsa'nın bir atasını simgeler. Daha sonra ağacı onu bir şantiyede bulan May de Tremont onu müzeye kaldırmıştı. Bu anıtın güzel bir stili vardı. Görkemli meyveler gibi ağacın her dalına yayılan ilk peygamberler ve kutsal ağacın doruğunda çiçek açan Meryem Ana. Ne yazık ki 1793 teröristleri tarafından tahrip edilmişti. Yakacak odun diye şantiyeye taşınan ağaç 1860'ta yeni zararlara maruz kalmıştır. Piskoposluk mimarı May Quatre Barb, bu tahribat hakkında ilginç kitapçığı Modern Vandallarda ayrıntılı bilgi vermektedir. Şöyle diyor, o azizlerden kalan kıymetli bir kutsal eşyadır. Göz göre göre yakacak odun diye düşünülmesi insanın tüylerini diken diken ediyor. Papazlar sınıfına eğilimi olan biri tarafından ifade edilen bu düşünce La Fer gazetesine şiddetle eleştirildi. Yazanı belirsiz bir nottu ama kent arşivcisi M. Mazur'un kaleminden çıktığı doğru ya da yanlış belli oluyordu. Notta şunlar yazıyordu. Piskoposluk mimarı ilginç kitapçığında bizi şaşırtan konulara değiniyor. İlkin ulu orta bir ağacın tahrip edilmesini düşünmenin bile bizi ürperttiğini söylüyor. Ona göre bu ağaç öyle tahrip edilmiştir ki onun ayrıntılarını algılamak artık mümkün değildir. İkincisi, inancı iyi tanınan M. Quatre Barb'a göre bu ağaç azizlerden kalma kutsal bir eşyadır. Madem ki 1530 tarihini taşıyor, çünkü aynı yıl Augsburg'da Protestan Diyet Meclisi toplanmıştı. Üçüncüsü, M. Quatre Barb kıymetli ağacın yerle bir edildiğini ve kayınpederi M. Nicole tarafından şantiyeye gönderildiğini söylemekten geri kalmıyor. Piskoposluk mimarı olan M. Nicole, 1860'da Palio konutunu dönüştürerek bugünkü haline getirmişti. Dördüncüsü, M. Quatre Barb'a kabartmalı ağacı Kulzo şantiyesinde keşfedenin arşivist M. Mazur olduğunu kesinlikle bilmiyor. Oysa 10 yıldır o ağaç M. Quatre Barb'a'nın burnu ve sakalı gibi şantiyede çürüyordu. Durumu fark eden Arkeoloji Derneği Başkanı M. de Tremont onu müzeye teslim etmiştir. 8. ayrımın sonu sayfa 98.